Ayrım 15, Kale. Bowers Dosyaları 2, Stephen James. Sayfa 192, 37. Bölüm. Otele geri dönerken Lien Hua gaza fazla basmamaya çalıştı. Ne de olsa Tessa'ya kötü alışkanlıklar edindirmek Pat ile olan arkadaşlığının ilerlemesine bir katkıda bulunmazdı. Tessa sessizce oturarak camdan dışarıya baktı. Lien Hua bir konuşma başlatmanın kibar olabileceğini düşündü. Ancak Patrick'in üvey kızının profili çıkarılıyormuş veya psikoanalizi yapılıyormuş gibi bir hisse kapılmasını istemiyordu. Güvenli bir konuyu da başla. Akvaryumu nasıl buldun Tessa? Ürpertici arka kısımları sormuyorum tabii ki, balıkları, köpek balıklarını. Tessa onu sikti. Evet, hoşuma gitti ama birkaç köpek balığını bir balığı yerken gördüm. Bu çok iğrençti. Canlıları ölürken izlemeyi sevmiyorum. Uf, ama ne güzel bir sohbet başlangıcı oldu bu. Demek ki ortak bir noktamız var seninle. Ben de canlıları ölürken izlemeyi sevmem. Konuyu değiştir, konuyu değiştir. Patrick'in seni kuzgun diye çağırırken duydum. Bu senin takma adın mı? Sadece Pat için öyle, başka kimse için değil. Bundan hoşlanmıyor musun? Hayır, hoşlanıyorum ama ona söyleme. Daha önce hiç takma adım olmamıştı. Kuzgun hoşuma gidiyor. Tessa sustu, camdan dışarıya bulutlara baktı. Bazen onlar gibi uçabilmeyi istiyorum. Bugün köpek balıklarıyla beraber uçuyormuş gibi yaptım. Onlar başının üzerinde yüzerken mi? Evet, onlarla yüzebilmek çok güzel olurdu diye düşündüm. Çocukken çok yüzerdim. Hatta bir aralar can kurtaran olmak istiyordum. Bakışlarını Lien Hua'ya çevirdi. Sen yüzer misin? Hayır, hiç yüzme öğrenmedim. Aramızda kalsın ama hep biraz sudan korkmuşumdur. Boğulmaktan mı korkardın? Lien Hua parmaklarıyla direksiyona vurdu. Aç mısın Tessa, bir şeyler yemek ister misin? Ben iyiyim. Lien Hua kat ettikleri mesafeye baktı. Otele 9 dakikalık yol kalmıştı. Peki Ajan Jiang, ilk adınız Lien Hua ne anlama geliyor hakikaten? İyi, tekrar güvenli yerlerdeyiz. Nilüfer demek. Annem bir Budist'ti. Budist'ti mi? Bu ne demek? Daha sonra başka bir şeye mi döndü? Korkarım ki o öldürüldü. Tessa, bir araba kazasında 3 sene önce... Tekrar ölüm. Neden bu sohbet dönüp dolaşıp ölüme geliyor? Oh, çok üzgünüm. Ben bilerek... Önemli değil. Gergin bir sessizlik oldu. İkisi de annesini erken kaybetmişti. Kan bağımız yok. Ancak kader kardeşleriyiz diye düşündü Lien Hua. Birkaç dakika sonra Lien Hua açıklama yapmak için doğru zamanın geldiğini düşündüğünde birçok Budist Nilüfer'in yeryüzündeki en güzel çiçek olduğunu düşünür. Çamurda büyür ama topraktan leke almadan pak ve beyaz açar. Lotus, sutra, Budist metinleri içerisinde en kutsal olanıdır. Sutra mı? Bu söylev demek, öyle değil mi? Evet, Buda'nın öğretileri. Lotus Sutra'da Nilüfer insanların yozlaşmış bir dünyada yaşamalarına rağmen aydınlanabileceklerini ve hayatın yalanlarından uzak, mutlak mutluluk ve güzellikle saf bir yaşam sürebileceklerini temsil eder. Lien Hua bir an için sustu. Son cümle ona ailesinden kimsenin konu haline getirmediği olayı hatırlatmıştı. Kelimelere dökmek zordu. Yani ben doğduğumda bana Nilüfer adını vermek anneme, inancına saygı göstermenin iyi bir yolu gibi görünmüş. Peki sen de buna inanıyor musun diye sordu Tessa, yani şu aydınlanma ve mutluluk hakkındaki şeylere. Lien Hua az kalsın sapağı kaçırıyordu. Arabayı sağa kırıp bir spor araba ve minibüsün arasından kıvrılarak vitesi 5'e attı. İkisinin de sürücüsü cep telefonlarıyla konuşmakta olan bayanlardı ve ikisinin de arka koltuğunda bebek vardı. Pardon dedi Lien Hua. Hayır, hiç de fena değildi dedi Tessa. Patrick haklıymış. Her neyse, senin soruna dönecek olursak aslında... Bu tip şeylere inanırdım ama bu meslekte sanırım insanlarda o kadar çok yozlaşma gördüm ki onlara olan inancım yıkıldı. Bence çok güzel hayatlar yaşayabiliriz. Tessa, hatta muhteşem hayatlar. Gel gör ki sadece bu dünyaya kök salmış değiliz. Aynı zamanda bu dünyanın bir parçasıyız. Bence tamamen özgür veya saf olmamız imkansız. Kendimizi aşamayız. Artık gariplik derecesine varan uzun bir sessizlikten sonra Tessa yumuşakça, "Peki başka birisi aşmamızı sağlayabilir mi?" dedi. Tessa'nın sorusu onu gafil avlamıştı. Lien Hua doğru kelimeleri aradı, doğru cevabı bulamadı. "Bilmiyorum Tessa, sanırım hiç bu şekilde düşünmemiştim." Lien Hua, insanların nasıl yozlaşmış aynı zamanda da güzel olduklarından bahsederken, Tessa sadece kısa bir an için onun konuşmasını annesine benzetti. Tessa'nın annesi göğüs kanseri olduğunu ve kemoterapinin işe yaramadığını öğrendiği zaman bir gün Tessa'ya herkesin bir tür kanser olduğunu söylemişti. Tessa ilk başta ne demek istediğini anlamamıştı ama sonra kiliseye çok düzenli giden annesi ona açıklamıştı. İsa bile bunu biliyordu. İncil'de İsa'nın insanlara güvenmediği, çünkü insan tabiatından çok iyi anladığı söylenir. İnsanoğlunun özünü çok iyi biliyordu. ''Bu İncil'de yazıyor mu?'' ''Tam olarak bu kelimelerde değil.'' demişti annesi. ''Ama John'un ikinci bölümünde son birkaç dizede bu var. Kalbimiz kanser Tessa. Kötülük içimize sürünerek girmiyor. İsa da bunu söylüyor. O zaten içimizde, kalbimizde. Her zaman dışarı çıkmak için bir yol arıyor.'' Yozlaşmış. Bu dünyaya kök salmış. Tam da Ajan Jiang'ın söylediği gibi. Aynen Ajan Jiang gibi Tessa'nın annesi de insanların saf olduğuna inanmıyordu. Ancak annesi insanların arındırılabildiklerine, Tanrı'nın kendilerine ulaştığını gördüklerinde pislikten kaldırılabileceklerine inanıyordu. Annesinin dediği gibi, hiç kimse aydınlığa tek başına ulaşamaz, ancak aydınlık bize ulaşabilir. Tessa onu ölmeden önce son kez gördüğünü ona sormuştu. Peki Tanrı'yı bulduğunda ne yapıyordu? Annesinin cevabı Tessa'yı çok şaşırtmıştı. Beni iki eliyle sarsarak uyandırmaya çalışıyordu. Ancak şimdi Tessa annesinin sözlerini ve onun ölümünü tekrar düşündüğünde Ajan Jiang'ın annesine benzediği hisse hemen gidivermişti. Ajan Jiang annesi gibi değildi. Hayır değildi, hem de hiç. Tessa çantasından losyonunu çıkarıp bluzunun kolunu sıyırdı. ''Yani'' dedi, ''sen bu yüzden mi kanun yaptırımıyla ilgili bir işe girdin? Dünyadaki yozlaşmayla savaşmak için mi? Katilin yapmış olduğu yaraya losyonla masaj yapmaya başladı, yoksa sadece erkeklerle tanışmak için mi?'' Lien Hua bir süre sessiz kaldı. ''Tanıdığım birisi öldürüldü Tessa, bana çok yakın olan birisi.'' ''Yani öç için öyle mi?'' Belki biraz o yüzden, belki de deneyip bir fark yaratabilmek için sebepleri tanımlamak her zaman çok kolay olmuyor. Evet, Patrick de böyle söyler. Bundan eminim. Tessa eline biraz daha losyon sıkıp yarasına bastırdı, ovarak sürdü. Al işte sana bu yara, insanların gerçekten de ne derece yozlaşmış olduğunun bir kanıtı. Birisinin kalbinden çıkıp gelen kötülük beni sonsuza kadar yaraladı. Otelin park alanına girdiler ve Ajan Jiang, sevdiklerimizi kaybetmek acı veriyor Tessa ve bunun hakkında ne yapmamız gerektiğini her zaman bilemiyoruz. Böylelikle yapmamız gerekeni yapıyoruz. Her birimiz acımız ve kaybımızla başa çıkabilmek için farklı yollar buluyoruz dedi. Tessa yarısını ovmayı bıraktı. Acı ve kayıp, evet bu ikisini iyi tanıyordu. Annesinin kaybı ve bu yarayı edinişinin acı hatırası. Tessa annesinin ölümüyle başa çıkmaya çalıştığı zaman kendi kendisine yaptığı yaralarla başa çıkabilirdi. O yaralar onun problemiydi, onlar onu pek etkilemiyordu. Ancak geçen sonbaharda o herifin yapmış olduğu yara çok daha farklıydı. O yarayla ilgili bir daha asla bir şey yapmak istemiyordu. Ve her ne kadar ovalayıp üzerine o aptal losyondan sürse de yara hiçbir zaman yok olmayacaktı. Bunu haftalar önce fark etmiş olmalıydı. Sadece ondan bir kurtulabilse, onu bir saklayabilse ve bir daha hiç görmese. Her birimiz acımız ve kaybımızla başa çıkabilmek için farklı yollar buluyoruz. Tessa bluzunun kolunu aşağıya indirdi, losyon şişesini kapadı ve çantasına geri koydu. Yarasını iyileştirmeye çalışmak bir işe yaramamıştı. Belki de onunla farklı bir şekilde başa çıkmanın zamanı gelmişti. Onu bir daha görmemesini sağlayacak bir şekilde. Arabadan inip Ajan Jiang'a veda ettikten sonra Tessa cep telefonunu çıkardı, internet araba motorunu açıp dövme stüdyoları San Diego, California diye yazdı. 38. Bölüm. Cassandra Lillo ile ilgili olarak dedektif Dan ile yaptığım konuşma kısa ve özdü. Cassandra'nın cesedinin bulunmadığını ve onun veya bir başkasının cesedi bulunmuş olsa bile bunun benim değil kendisinin yetki alanına girdiğini söyledi. Sözleri beni hem rahatlatmış hem de rahatsız etmişti. Hala cinayet masasının bu işe neden karıştığı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Ve Taman Gray Smith fikrini değiştirmediği veya dedektif Dan'a bir iki gün içerisinde karakter nakli yapılmadığı sürece bunu öğrenebilmek için onlardan yardım almazdım. Hala elimizde Cassandra Lillo veya Austin Hunter'ın nerede olabileceklerine dair kesin bir ipucu yoktu. Ve henüz ikisinden birinin kesin olarak bir suç işleyip işlemediğini veya bir suça kurban gidip gitmediğini bilmiyorduk. Dan'la konuşmamdan sonra sesli mesajlarımı dinledim. İki mesaj vardı. İlk mesajda Ford Mustang'in plakasının Surikata Horan isimli bir sabıkalı adına kayıtlı olduğu belirtiliyordu. Geçmişte saldırı ve cinayetten hüküm giymişti. New Mexico'da bir süre hapis yatmıştı. Tipik bir kiralık katil. Onu buldurtup konuşabilirdim ama şu aşamada bu zaman kaybından başka bir işe yaramazdı. Bu tür ceza dosyası olan herifler elinizde onlar hakkında spesifik bir şey olmadıkça hayatta konuşmazlardı. Yine de dava ilerledikçe işime yarar diye adını aklımın bir köşesine not ettim. İkinci mesajı dinlediğimde eski ve tanıdık bir sesi duymuş olmaktan çok şaşırdım. Patrick dostum, bugün Los Angeles'ta Kaliforniya Üniversitesi'nde bir konferans veriyorum. Bu taraflarda olduğunu duydum. Eğer buralara gelebilirsen akşam birlikte yemek yeriz. Lütfen beni ara. Mesaj bırakanın ismini söylemesine gerek yoktu. Sesini nerede olsam tanırdım. Doktor Calvin Verionich, PhD, JD, akıl hocam. Calvin 40 seneyi aşkın bir süre önce çevresel kriminoloji alanında öncüydü. Ancak suçların mekansal ve zamansal özelliklerini etkileyen tüm faktörleri hesaplamak ve aralarında bir bağlantı kurmak o kadar karmaşık bir iştir ki, yalnızca ileri düzey bilgisayar işlem sistemleri, algoritmaları ve kullanışlı ve verimli bir zaman çerçevesi içerisinde değerlendirebilirler. Yani teknoloji onun coğrafi profil çözme ve mekansal soruşturma teorilerini tam anlamıyla uygulamaya koyabilecek düzeye son 20 yılda gelmişti. Calvin çok parlak zekalı ve iyi bir adamdı. Kriminal soruşturma alanında bir efsaneydi ve iyi bir dosttu. Geçen hafta onu CNN'de görmüştüm ve 70 yaşını geçmiş olmasına rağmen her zamanki gibi aklı başında ve zekiydi. Ben de kriminoloji hakkında dünyanın dört bir yanında konferanslar vermiştim ama Dr. Calvin Verionich'in yanında kendimi hala bir ilkokul öğrencisi gibi hissediyordum. Bu olay gitgide kızışırken Los Angeles'a gidemeyeceğimi biliyordum. Yine de FBI saha ofisine giderken Calvin'i arayıp Chicago'daki ofisine dönmeden önce San Diego'ya uğrayıp uğrayamayacağını sordum. Seni görmek harika olurdu Calvin. Ayrıca üzerinde olduğum olay hakkında seninle konuşmak isterdim. Ve aslında evet üzerinde olduğum olay hakkında. Anlıyorum dedi düşünceli bir biçimde. Yani benimle konuşmak istediğin özel bir konu var. Ve bu o kadar hassas bir konu ki telefonda konuşmak istemiyorsun. Hiç şüphe yok ki sohbetimiz sırasında konuyu rastgele açmayı umuyordun. Bazen profesyonel dedektif arkadaşlara sahip olmak çok sinir bozucu olabiliyor. Buna benzer bir şey dedim. Peki benimle burada buluşabilir misin? Kabul etmesine şaşırdım. Evet sanırım buluşabilirim dostum. Uçak aktarmamı değiştirip yarın akşam Münih'e gitmeden önce oraya uğrayabilirim. Öyleyse sabah 10.30'da Balboa Parkı'ndaki Alcazar Bahçesi'nin yanındaki park alanında buluşalım. Yürüyüş ayakkabılarını ve o çok sevdiğin güzel kahveden biraz getir. Ben 1.90 boylarında ve gri saçlıyım. Bronz renkli bir... Calvin, bu kadar özellik yeterli. Seni tanıyacağımdan eminim. Evet, tabii ki. O zaman görüşmek üzere dostum. Konuşmamız bittikten birkaç dakika sonra Ralph ile buluşacağım San Diego FBI saha ofisine gittim. Aero yolundaki yeşil ve kahverengi renkli heybetli binaya baktığınızda onun bir devlet binası olduğunu anlayamazdınız. Hiçbir işaret yoktu. Sadece bir sokak numarası vardı. Koyu renk camlı pencereleri, göze çarpan video kameraları ve güvenlik çiti, binanın San Diego'nun biyoteknoloji koridorundaki birçok ofis blokundan herhangi birine benzemesini sağlıyordu. Hayır, kesinlikle biri size söylemediği takdirde Aero yolundaki 9747 numaralı binanın FBI saha ofisi olduğunu bilemezsiniz. Göz önünde saklanmaktan daha etkili bir şey olamaz. Tesise girdiğim zaman Terry'i aradım. Eğer Austin Hunter'ın e-postasına girmemizi sağlayabilecek biri varsa o da Terry'di. Hey Terry, ben Pat. Hayır, olamaz. Ne? Sen ne zaman beni arasan bu benim yasa dışı bir şey yapmak zorunda olduğum anlamına gelir. Evet ama izleri çok iyi kapatabiliyorsun. Sen hiçbir zaman yakalanmazsın. Klavyesinin tuşlarına bastığını duyabiliyordum. Kesin olarak söylemek zor olsa da büyük bir olasılıkla Maryland Fort Meade'deki Ulusal Güvenlik Ajansı merkez bürosundaydı. Çoğunlukla onların uzak ve gizli merkezlerinde çalışırdı. Dinle dedim. Acaba birisinin e-posta hesabına girebilir misin diye soracaktım. Adres hemen yanımda. Sadece bu kadar mı? 13 yaşındaki yeğenim bile bunu yapabilir. Bu çok önemli Terry. Sanırım kayıp bir kadının izini bulmamızda bize yardımcı olabilir. Bir an bile tereddüt etmeden ver bakalım dedi. Ona Austin Hunter'ın e-posta adresini verdim. Şifre kodlanmış olabilir diye açıkladım. Donanma sealed'ı. Fazladan tedbir almış olabilir. Şifreler çözülmek içindir. Çinlilerin büyük bir askeri bilgisayar korsanları birimi var. Haziran 2007'de Savunma Bakanlığı daha sistemi kapatamadan bakanlığın veri tabanına ulaşıp denizaltı sefer zamanlarını indirebilmişlerdi. Bunu daha önce hiç duymamıştım dedim. Duymasın. Çünkü hem Çin hem de ABD hükümetine göre böyle bir şey hiç olmadı. Tekrar tuşlara basma sesi duydum. Ben de en azından Çinliler kadar iyiyim. Hatta kal dedi. Bu sadece bir dakika mı alacak? Asansöre biniyorum dedim. Saatime baktım. Terry hızlıydı. Ama ne kadar hızlı olduğunu görecektik. Beni 3'te geri ara. Victor ofisinin kapısını hızla çarptı. Biraz önce akvaryumda o embesil Warren Lint ile faydasız hem de hepten faydasız bir görüşme yapmıştı. Adamın dünyadan haberi yoktu ve yakında işsiz kalacaktı. Polisler o aptal akvaryumu altüst etmişler. Altüst! Projenin en başından beri Victor Rook projesi araştırmacılarından dosyalarını sadece basılı kopya şeklinde tutup bilgisayarlarında kritik hiçbir şey bırakmamalarını istemişti. Ne de olsa bugünlerde yarım akıllı biri bile bir başkasının sistemine girmesini biliyordu. Bu tür riskler alınamazdı. Şükürler olsun ki Bayan Lilla protokole uymuş ve sadece basılı nüshaları tutup daha sonra da onları kurye ile B14 numaralı binaya yollamıştı. Yine de aptal polisler alt katta pirincin taşını ayıklarken Victor becerikliliği sayesinde Bayan Lillo'nun ofisine görünmeden girebilmeyi başarıp ne olur ne olmaz diyerek sürücüyü silmişti. Victor durumunu gözden geçirdi. 48 saatten az bir zaman içerisinde gelecek olan general için hala elinde toplanmış bir bilgi yoktu. Ve hala Austin Hunter'ın nerede olduğunu veya o küçük Cassandra Lillo orospusunun nereye kaçtığını bilmiyordu. Bu hiç iyi değildi. Hem de hiç iyi değildi. Tüm bu duruma el atması gerekiyordu. Belki de Doktor Kurvete ile Geoff ve Surikata denen o iki gorille buluşmalıydı. Cassandra Lillo veya Austin Hunter yetkili makamlara gitmeye karar verirlerse ne yapacağını düşünmeliydi. Victor telefonu kaldırdı ve sorunlarını hallederken başka insanlara bağımlı olmaktan her ne kadar rahatsız olsa da Geoff'un numarasını çevirdi. 1,5 dakikadan daha az bir süre sonra asansörün kapıları açıldı ve telefonum çaldı. Arayan Terry'di. Hunter'ın almış oldu. Son e-postada bir video iki var dedi gergin bir biçimde. Ve bunu görmen lazım Pat.
Anlat bana.
İzlemen lazım. 311 numaralı odaya girdim ve Ralph'e telefon konuşmamın hemen biteceğini gösteren bir el işareti yaptım.
Terry, hemen şimdi sana yolluyorum.
Sabrım tükenmek üzereydi ancak tartışarak zaman kaybetmek istemedim. Tamam, sağ ol. Bu arada Pat, bu aralar etrafta çok fazla laf dolanıyor. Eğer henüz duymamışsan yakında duyarsın diye düşündüm.
Benden duymanı istedim. O geri döndü.
Kim?
Sebastian Taylor. Geçen hafta DC'de görülmüş.
Terry'nin söyledikleri az kalsın bana videoyu unutturuyordu. Taylor birkaç ay öncesine kadar Kuzey Carolina valisiydi ve ondan da önce Dışişleri Bakanlığı için deniz aşırı ülkelerde diplomatlık yapmıştı. Ancak Ekim ayında Terry bana Sebastian Taylor'ın CIA'da pek de resmi olmayan başka bir işini ortaya çıkarmamda yardımcı olmuştu. Sonuç olarak ben Taylor'ın katil olduğunu ortaya çıkardım. Gözünü kırpmadan bir adamı öldürmüştü. Az kalsın beni de öldürmeyi başarıyordu. O günden beri kaçaktı.
Herhangi bir iz var mı diye sordum.
Hayır ama araştırıyorlar. Bir an durdu ve sonra yine devam etti.
Videoyu izle Pat. Bu kadını bul. Bir an önce yap bunu. Sadece saat 8'e kadar zamanın var.
Ses tonu beni ürpertti.
Terry, ben telefonu kapattıktan sonra görüntülü sohbet ile beni geri ara. Bunu izledikten sonra sana soracağım birkaç soru olabilir.
Telefonu kapattım ve bilgisayarımdaki görüntülü sohbet kamerasını açtım. Daha sonra Ralph'in yanına oturdum ve ona kundakçı davası ve Cassandra'nın kayboluşu hakkındaki son gelişmeleri özetledim. Başını salladı, dinledi ve birkaç küçük not aldı. Sonra ona Sebastian Taylor'ın görüldüğünü söyledim.
Tekrar ortalığa çıkacağına dair içimde bir his vardı zaten diye söylendi. Umarım benim yakınlarımda bir yerde görünür.
Ralph düşüncelerini başka tarafa yönlendirmek için bir dakika sustu ve sonra
''Bu arada Lien Hua'yı aradım, buraya geliyor.'' dedi.
Başımı salladım ve videoyu Ralph'in de görebilmesi için bilgisayarımı duvardaki yüksek netliği olan büyük ekrana bağladım. Daha sonra Terry'nin yüzü dizüstü bilgisayarımın ekranında belirdi.
''Hazırlıklı ol.'' dedi. ''Çok sinir bozucu.''
E-postadaki video ekini açıp oynat düğmesine bastım.
15. ayrımın sonu. Sayfa 204.